Ayrım 7.
Simon çömeldi. Yaprakları aralayıp düzlüğe baktı. Sıcak havada birbirinin etrafında uçuşan bir çift kelebekten başka hiçbir şey kıpırdamıyordu. Simon soluğunu tuttu. Dikkat kesilerek adanın gürültülerine kulak verdi. Akşam yavaşça yanaşmaktaydı adaya. Pırıl pırıl acayip kuşların sesi, arı vızıltıları, hatta dört köşe kayalardaki yuvalarına dönen martıların çığlıkları bile daha az duyulur olmuştu. Millerce uzaklarda sığ kayalıklara çarpan derin deniz, damarlarda akan kandan daha hafif bir sesle hışırdıyordu. Simon, yapraktan örülü perdeyi yerli yerine koydu. Yandan gelen bal renkli güneş ışınları solgunlaştı. Çalıların üstünden kaydı. Yeşil mumu andıran tomurcukları açtı. Ağaçların tepesindeki yaprak örtüsüne yükseldi. Karanlık yoğunlaştı ağaçların altında. Işığın solmasıyla birlikte renk kargaşası söndü. Sıcaklığın ve tedirginliğin yerine serinlik aldı. Mumu benzeyen tomurcuklar kıpırdandılar. Yeşil yaprakları hafif hafif aralandı ve çiçeklerin beyaz uçları açık havaya kavuşmak için nazlı nazlı doğruldular. Şimdi gün ışığı ağaçsız düzlükten uzaklaşmış, gökyüzünden çekilmişti. Sular gibi akan bir karartı ağaçların arasına doldu. Denizin dibine benzeyen alacakaranlık garip bir yere döndü oraları. İlk yıldızların aşağıya doğru sızan ışığında mumu andıran tomurcukların geniş beyaz çiçekleri ışıl ışıl açıldı. Güzel kokuları her bir yanı sardı ve adaya egemen oldu. Boyalı yüzlerle uzun saçlar. Alıştıkları ilk uyumlu düzen, şafağın sökmesiyle hızla basan alacakaranlık arasında ağır ağır geçen zaman süresiydi. Sabahın eğlencelerini, parlayan güneşi, dört bir yanlarını saran denizi ve tatlı havayı benimsemişlerdi. Oynamak hoştu ve yaşamları öylesine dopdoluydu ki, umuda gerek duymuyorlar, umudun ne olduğunu unutuyorlardı o sırada. Öğleye doğru ışık selleri gökyüzünden neredeyse dikine boşalırken, sabahın yalın renkleri yumuşuyor, ince ya da opali andıran bir aydınlığa bürünüyordu. Ve sıcaklık sanki güneş yükseldikçe hızını alıp saldırıyormuş gibi yumruklarcasına tepelerine iniyordu. O zaman bu yumruğun altından kaçıyorlar, gölgeliklere koşup orada yatıyorlar, hatta uyuyorlardı belki. Öğleyin garip şeyler oluyordu. Işıldayan deniz yükseliyor, sular akıl almaz, olanaksızlığı kuşku götürmez bir biçimde bölünüyor, denizdeki sığ mercan kayalıklar ve bunların biraz yüksekçe olan kısımlarına tutunabilen bodur hurma ağaçları havada uçuyor, titreşiyor, kopup dağılıyor, bir tele asılı kalan yağmur damlaları gibi akıp gidiyor ya da arka arkaya dizilmiş acayip aynalara yansırcasına ardarda arda beliriyordu. Denizin üstünde toprak olmayan yerlerde bir ada kabarıyor, çocuklar seyrederken bir su kabarcık gibi yok olup gidiyordu. Domuzcuk bilgi çellerle serap deyip geçiyor, önemsemiyordu bütün olanları. Çocuklardan hiçbiri ağızları kapmaya hazır köpek balıklarının beklediği suları aşıp mercan kayalıklara gidemeyeceğine göre bu gizemli olaylara alıştılar. Akıllara sığmayan, yürekler gibi atan yıldızları görmemezlikten geldikleri gibi bunları da görmemezlikten geldiler. Öğleyin bu hayal görüntüleri gökyüzüne karışıyor ve tepelerinde güneş öfkeli bir göz gibi çocukların üstüne dikiliyordu. Öğleden sonra hayal görüntüleri azalıyor, güneş alçalmaya başlayınca ufuk düzleşiyor, mavileşiyor, kesin çizgilerle beliriyordu. Hava az çok serinliyordu o sırada. Ne var ki karanlığın basması tehdidi altındaydı bu serinlik. Güneş batınca karanlık adanın üstüne ansızın çöküveriyor ve çok geçmeden uzak yıldızların altında huzursuzlukla doluyordu barınaklar. Avrupa'nın kuzeyine özgü tüm gün boyunca çalışma, oynama, beslenme alışkanlığı çocukların bu yeni yaşam temposuna tamamıyla uymalarını engelledi. Küçüklerden Percival sürüne sürüne bir barınağa girmişti erkenden. Kendi kendine konuşarak, şarkı söyleyerek, ağlayarak orada iki gün geçirince öteki çocuklar onun keçileri kaçırdığını sanmışlar, biraz da eğlenceli bulmuşlardı bu durumu. O günden beri Percival mutsuzdu, yüzü solgun, gözleri kızarmıştı. Az oynayan, sık sık ağlayan küçüklerden biriydi. Yaşı küçük olanlara genel olarak küçükler adı takılmıştı artık. Ralph'den sonra boy açısından derece derece küçülüyordu çocuklar. Gerçi Simon, Robert ve Morris'in içinde bulunduğu küçük mü yoksa büyük mü oldukları pek bilinmeyen bir yaş grubu vardı ama büyüklerle küçükleri güçlük çekmeden birbirlerinden ayırabiliyordu herkes. Küçük oldukları hiç kuşku götürmeyenlerin, yani aşağı yukarı 6 yaşında olanların, büyüklerinkinden bambaşka, kendilerine özgü ve aynı zamanda çok yoğun bir yaşamları vardı. Gündüzleri olgun ya da iyi cins olması konusunda pek fazla titiz davranmadan erişip koparabildikleri meyveleri yiyorlardı çoğu zaman. Karın ağrılarına ve bir çeşit süreyen ishale alışmışlardı artık. Geceleri ise karanlıkta dile gelmez korkular çekiyorlar, avunmak için birbirlerine sokuluyorlardı. Yemedikleri ya da uyumadıkları zamanlar ışıl ışıl suların kıyısında, ak kumların üstünde ne yaptıklarını pek bilmeden gelişigüzel oyun oynamaya vakit buluyorlardı. Sanıldığı gibi ağlaya ağlaya anılarını çağırmıyorlardı iki devirde. Güneşten iyice esmerleşmiş ve son derece kirliydiler. Deniz kabuğunun çağrısına uyuyorlardı her zaman. Bunun bir nedeni deniz kabuğunu Ralph'in öttürmesiydi. Çünkü Ralph yetişkinlerin dünyasıyla bu küçükler arasında bir bağ kurabilecek kadar küçüktü. Bir başka nedeni de toplantıları eğlenceli bulmalarıydı. Ama toplantılar bir yana büyükçe çocuklara pek aldırmadan kendilerine özgü heyecanla dolu yaşamlarını kendi aralarında yaşıyorlardı. Şimdi küçük ırmağın sığlık yerinde kumdan şatolar yapmışlardı. Yaklaşık bir ayak boyunda olan bu şatolar deniz kabukları, solmuş çiçekler ve ilginç taşlarla süslüydü. Şatoların çevresinde işaretler, yollar, duvarlar, demir yolu rayları vardı. Ama ancak yere yatıp kumun düzeyinden incelenince ne olduğu anlaşılıyordu bunların. Küçükler mutlu değilseler bile kendilerini iyice oyuna vermiş, oyalanıyorlardı burada. Üç kişi bir araya gelip aynı oyunu beraberce oynuyorlardı çoğu zaman. Şimdi oynayanlar üç kişiydi. En büyükleri Henry'ydi. Henry, büyük yangının çıktığı akşamdan beri görülmeyen, yüzünde kara dut lekesi olan çocuğun uzaktan akrabasıydı. Ama kara dut lekeli çocuğun başına geleni anlayacak kadar büyümemişti henüz. O çocuğun bir uçakla evine geri döndüğünü söyleseler, etrafı telaşa vermeden, tartışmadan inanırdı buna. Bu öğle sonrasında biraz da önder durumundaydı Henry. Çünkü beraber oynadığı Percival ile Johnny adadaki en küçük çocuklardı. Percival fare rengindeydi. Annesi bile pek hoşlanmamıştı ondan. Johnny ise biçimli sarı saçlı ve doğuştan kavgacıydı. Bu oyun Johnny'yi ilgilendirdiği için şu sırada söz dinliyordu. Kumda diz çöken üç çocuk huzur içindeydiler. Roger ile Morris ormandan çıktılar. Ateşe bakmak görevleri bittiği için yüzmeye gelmişlerdi. Roger doğru çatoların üstüne yürüdü. Onları tekmeleye tekmeleye yıktı. Çiçekleri kuma gömdü. İlginç taşları darmadağın etti. Üç çocuk oyunlarını bırakıp başlarını kaldırdılar. Bir rastlantı sonucu ayrıca ilgilendikleri kimi işaretler zarar görmemişti. Onun için protesto etmediler. Ancak gözüne kum kaçan Percival sızlanmaya başladı. Morris hızla uzaklaştı. Morris bundan önceki yaşamında kendinden küçüğünün gözünü kumla doldurmanın cezasını görmüştü. Şimdi bir babanın ya da bir annenin ağır eli sırtına inmeyeceği halde kötü bir şey yapmanın tedirginliğini hala duymaktaydı. Belli belirsiz özür dilemek isteği geçti aklının bir köşesinden. Sonra yüzmeye gideceği konusunda bir şeyler humurdanarak koşa koşa uzaklaştı. Roger orada kaldı. Küçükleri gözetledi. Adaya ilk düştüğü sırada olduğundan daha çok esmer değildi şimdi. Ama saçları uzamıştı ve ensesiyle alnını kaplayan bu kara saçlar kasvetli yüzüne uyuyordu. Eskiden başkalarıyla kaynaşmayan, herkesten uzak kalan bir çocuğa benzerken şimdi tehlikeli bir çocuğa benziyordu bu saçları yüzünden. Gözyaşları kum tanelerini gözünden çıkarıp attığı için Percival oynamaya devam etti. Johnny çini mavisi gözleriyle onu süzdü. Sonra sel halinde kum yağdırmaya başladı üstüne. Percival çok geçmeden yine ağlamaktaydı. Henry oyundan bıkıp kumsalda gelişigüzel dolaşmaya başlayınca Roger onun peşine düştü. Hindistan cevizi ağaçların altında yürüyor, belirli bir amacı yokmuş gibi aynı yönde ilerliyordu. Henry kendisini güneşten korumayı akıl edemeyecek kadar küçük olduğu için Hindistan cevizi ağaçlarından ve gölgelikten uzak yürüyordu. Suyun kenarına gidip orada oyalandı. Pasifik Okyanusu'nun güçlü suları yükselmekteydi. Açık denizle karşılaştırılınca lagünün durgun sayılabilecek suları her birkaç saniyede birkaç parmak kabarıyordu. Kabaran denizde yaşayan küçücük saydam yaratıklar sıcak kuru kuma vuruyordu sularla birlikte. Elle tutulmaz duyu organlarıyla bu yeni ortamı yokluyorlardı. Son gelişlerinde bir şey bulamamışlardı ama belki yiyecek bir şey bulabilirlerdi şimdi. Belki kuş pisliklerini, böcekleri, karaya doğru uzanan yaşamın dağınık artıklarından birini bulabilirlerdi. Bir testerenin binlerce küçücük dişini andıran bu saydam şeyler, kumsalda yiyecek bir çöp arıyorlardı. Henry büyülenmişti. Dalgaların kemirdiği ve beyazlaştırdığı sularda başıboş kalmış bir değnek parçasıyla şurasını burasını karıştırarak çöp arayanların devinimlerini denetimi altına almak istedi. Suyun doldurduğu küçük kanallar açtı. Yaratıkları oraya tıkmaya kalktı. Canlı bir şeyleri egemenliği altına alınca mutluluğu aşan bir duyguya kapıldı. Bu küçücük yaratıklarla konuşuyor, onları yüreklendiriyor, onlara buyruklar veriyordu. Suların yükselmesi yüzünden geri çekildiği, yaratıklar da ayak izlerinin bıraktığı küçük koyların içine mahpus kaldığı sırada kendisine ayrıca üstün sandı Henry. Suyun kenarına çömelip eğilmişti. Bir tutam saç alnının ve gözlerinin üstüne düşüyordu ve öğle sonrası güneşi gözle görülmez oklarını yağdırıyordu üstüne. Roger da beklemekteydi. Bir büyük Hindistan cevizi ağacının gövdesi arkasına saklanmıştı ilkin. Ama Henry bu saydam şeylere öylesine dalmıştı ki Roger'ın ortaya çıkmasında bir sakınca yoktu. Roger kumsalda gözlerini gezdirdi. Percival ağlaya ağlaya uzaklaşmıştı. Jenny ise şatolara egemen olmanın zaferi içindeydi. Kendi kendine şarkılar mırıldanarak hayalinde yarattığı bir Percival'a kumlar atarak orada oturuyordu. Roger, Jenny'nin arkasında iskele biçimindeki büyük kayayı, Ralph, Simon, domuzcuk ve Morris havuza daldıkça yükselen ışıltılı suları görebiliyordu. Roger dikkatle dinledi ama onların ne söylediklerini değil, seslerini duyabiliyordu ancak. Ansızın çıkan bir esinti kıyıdaki sıra sıra Hindistan cevizi ağaçlarını sarstı. Yapraklar havalanıp uçuşur gibi oldu. Roger'ın tepesinde 60 ayak yüksekte bir küme Hindistan cevizi dalından koptu. Futbol topları büyüklüğünde lifli topaklar arka arkaya gümleyerek yere düştü Roger'a hiç değmeden. Roger ucuza kurtulduğunu düşünmedi. Önce Hindistan cevizlerine, sonra Henry'e, sonra yine Hindistan cevizlerine baktı. Hindistan cevizi ağaçlarının altı yüksekçe bir kumsaldı. Yüzyıllar boyunca devrilip devrilip yeni çıkan ağaçların kökleri eskiden başka bir kıyının kumlarında bulunan taşları söküp ortaya çıkarmıştı burada. Roger eğilip bir taş seçti. Nişan aldı, Henry'e attı. Ama onu değmemek için nişan almıştı. Zaman kavramının saçmalığını simgeleyen bu taş Henry'nin 5 yarda sağından fırladı, suya düştü. Roger bir avuç taş topladı ve atmaya başladı. Gel gelelim Henry'nin çevresinde çapı belki 6 yarda olan bir alan vardı ki oraya taş atmayı göze alamıyordu. Roger'ın eski yaşantısına bağlı ve gözle görülmediği halde henüz güçlü kalan kesin yasaklar bu alanda egemendi. Analar, babalar, okullar, polisler, yasalar çömelen küçüğü korumaktaydı. Roger'ın varlığından haberi olmayan yıkılıp giden bir uygarlık Roger'ın kolunu koşullandırıyordu hala. Henry plof plof diye suya düşen taşların sesini duyunca şaştı. Uğraştığı sessiz saydam yaratıklardan vazgeçip bir av köpeği gibi kıpırdamadan durdu, çevresinde halka halka yayılan sulara baktı. Taşlar bir o yana bir bu yana düşüyordu. Henry taşın düştüğü yana dönüyordu uysal uysal ama hep geç kalıyor, taşı düşmeden önce göremiyordu. Sonunda taşlardan birini havada görüp güldü. Ona şaka yapan arkadaşı aradı gözleriyle. Ama Roger, Hindistan cevizi ağacının arkasına sıçrayıvermişti gene. Gövdeyi yaslanmış, soluk soluğa nefes alıyordu. Göz kapakları titriyordu. Henry taşlarla ilgilenmez oldu, uzaklaştı oradan. "Roger!" diye Jack bağırdı. Jack aşağı yukarı 10 yarda uzakta bir ağacın altındaydı. gözlerini açıp onu gören Roger'ın koyu esmer yüzünü daha da karanlık bir gölge kaplar gibi oldu. Ama Jack hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Heyecanla el salladı. Sabırsızlanarak Roger'ı çağırdı. Roger Jack'in yanına gitti. Irmağın ucunda bir havuz vardı. Kumdan bir setle kapanmış, nilüferler ve iğne gibi incecik kamışlarla dolu küçük bir göldü bu. Eric ile Sam bir de Bill orada bekliyorlardı. Güneşten kendini koruyan Jack havuzun kenarında diz çöktü. Ellerinde taşıdığı iki kocaman yaprağı açtı. Bu yaprakların birinde beyaz, ötekinde de kırmızı balçık vardı. Bunların yanında da ateşten getirilen bir kömür parçası. Jack bir yandan çalışıyor, bir yandan da Roger'ı açıklıyordu. "Kokumu almıyorlar," dedi. "Beni görüyorlar galiba. Ağaçların altında pembe bir şey olarak." Balçığı yüzüne sürdü. "Biraz da yeşilim olsaydı," dedi. Yarı gizlenmiş yüzünü Roger'a doğru çevirdi. Roger'ın anlamadığı bakışından belli olduğu için yine açıkladı. "Ava gitmek için, savaşta gibi, bilirsin ya, yanıltmak için boyanmak. Hani bir şeyin başka bir şeye benzemesini isterler." Ne demek istediğini anlatmak için kıvrandı. "Hani bir ağaç gövdesindeki pervaneler gibi." Roger anladı. Ağırbaşlı bir halde başını salladı. İkizler Jack'e yaklaştılar. Çekine çekine bir şeyden yakınmaya başladılar. Jack bir el hareketiyle onları uzaklaştırdı. "Kapayın çenenizi," dedi. Yüzündeki kırmızı ve beyaz lekelerin arasına kömür sürdü. "Hayır, siz ikiniz benimle geleceksiniz." Suya yansıyan yüzüne baktı. Gördüğü şeyden hoşlanmadı. Eğildi, iki avucunu birden suyla doldurup yüzünü yıkadı. Çilleriyle kızılımtırak sarı kaşları gene meydana çıktı. Roger istemeye istemeye gülümsedi. "Yüzünün hali berbat," dedi. Jack kendisine yeni bir yüz planladı. Yanaklarının biriyle göz çukurlarının birini beyaza boyadı. Yüzünün geri kalan kısmına kırmızı sürdü. Sonra kömürle sağ kulağından çene kemiğinin soluna kadar kalın bir çizgi çizdi. Kendisini görebilmek için suya eğildi ama soluğu suyun aynasını bulandırıyordu. "Eric ve Sam, bana bir Hindistan cevizi bulun, içi boş olsun," dedi Jack. Ve elinde suyla doldurduğu Hindistan cevizi kabuğu diz çöktü. Yuvarlak bir güneş ışığı yüzüne vurdu ve elindeki suyun dibi ışıldadı. Jack hayret içinde kendini değil, görende dehşet uyandıran bir yabancıya bakıyordu. Heyecanlı heyecanlı gülerek suyu döktü, ayağa fırladı. Havuzun kenarında duran gürbüz bedeninin üstüne öteki çocukların gözlerini çeken, onları dehşet içinde bırakan bir maske konulmuştu. Dans etmeye başlayan Jack'in gülüşü kana susamış bir hırlamaya dönüştü. Zıplaya zıplaya bile doğru gitti. Sanki başlı başına bir benliği vardı bu maskenin ve bunun arkasında saklanan Jack, utanma duygusundan da kendi benliğinden de kurtulmuştu. Kırmızı, beyaz, siyah yüz havada sallanıp oynaya oynaya Bill'e yaklaştı. Bill gülerek irkildi. Sonra birden sustu. Tökezleyerek çalıların arasına daldı. Jack ikizlerin üstüne atıldı. "Ötekiler bir çember yapacaklar. Hadi siz de gelin." "Ama biz," dedi ikizler. "Hadi gelin. Yerlerde sürüne sürüne yaklaşıp bıçaklayacağım." Maske istediğini yapmaya zorluyordu onları. Ralph yüzme havuzundan çıktı. Kumsalda küçük adımlarla koştu. Hindistan cevizi ağaçlarının gölgesine oturdu. Kaşlarına yapışan sarı saçlarını arkaya itti. Simon sırt üstü yatmış, suyu ayaklarıyla tekmeliyordu. Morris suya dalma çalışmaları yapıyordu. Domuzcuk sağda solda dalgın dalgın dolanıyor, yerden bir şeyler topluyor, sonra yine atıyordu. Yükselen sular, domuzcuğun son derece hoşuna giden kayada oyulmuş havuzları örttüğü için sular çekilinceye kadar onun ilgisini uyandıracak bir şey kalmamıştı. Ağaçların altında Ralph'i görünce gelip onun yanına oturdu. Domuzcuğun üstünde kısa pantolonundan arta kalan paçavralar vardı. Şişman bedeni altınımsı kahverengi olmuştu. Bir şeye bakınca gözlüğünün camları yine ışıldıyordu. Saçı uzamamışa benzeyen tek çocuktu adadı. Ötekilerin gür saçları karmakarışıktı ve iyice uzamıştı. Ama domuzcuğunkiler seyrek ve ipinceydi başının üstünde. Sanki dazlak olmak domuzcuğun doğal durumuydu da, genç bir geyiğin boynuzlarını örten kadifemsi tüyler döküldüğü gibi, bu kusurlu örtü de dökülüverecekti çok geçmeden. Domuzcuk, saat konusunu düşünüyordum dedi. Bir güneş saati yapabiliriz. Kuma bir değnek dikeriz, sonra da... Bu işin gerektirdiği matematik süreçleri dile getirmek çabasının altından kalkamayan domuzcuk, elini kolunu sallamakla yetindi. Ralph acı acı konuştu. Bir uçakla bir TV alıcısı da yaparız, bir de buhar makinesi dedi. Domuzcuk hayır dercesine başını salladı. Bunları yapabilmek için bir yığın maden eşya gerekli. Bizim madenimiz yok ama değneğimiz var. Ralph başını çevirdi. Elinde olmadan gülümsedi. Domuzcuk canını sıkardı insanın. Şişmanlığı, astım dediği hastalığı, hayal gücünden yoksun görüşleri eğlendirici değildi. Ne var ki bir rastlantı sonucu da olsa onunla alay ederken az buçuk keyiflenirdi insan. Domuzcuk Ralph'in gülümsediğini gördü. Yanılarak bir dostluk belirtisi sandı bunu. Konuyu aralarında açıkça konuşmadıkları halde büyük çocukları arasında domuzcuğun onlardan biri olmadığı inancı yerleşmişti. Bunun nedeni domuzcuğun aşağı tabakalardan gelenlerin şivesiyle konuşması değildi sadece. Şivenin pek önemi yoktu aslında. Domuzcuğun şişmanlığı, astımı, gözlüğü, el emeği gerektiren işlerden kaçınması çocukların çevresini dışında bırakıyordu onu. Söylediği bir söze Ralph'in gülümsediğini görünce domuzcuk sevindi. Bu fırsattan iyice yararlanmak istedi. Yığınla değnek var. Her birimizin ayrı bir güneş saati olur. O zaman saatin kaç olduğunu biliriz. Yani çok mu işimize yarar saatin kaç olduğunu bilmek dedi Ralph. Domuzcuk gelip bizi kurtarabilsinler diye bir şeyler yapılması istediğini söylemiştin de dedi. Of kes sesini dedi Ralph ve ayağa fırlayıp yüzme havuzuna koştu. Tam o sırada Morris başarısız bir dalış yaptı. Konuyu değiştirmek fırsatına sevinen Ralph, Morris suyun yüzüne çıkınca bağırdı. Karın üstü düştün. Morris karın üstü düştün dedi. Morris suya kayıveren Ralph'e keyifle gülümsedi. Adada kendini en rahat hisseden çocuk Ralph'ti. Ama bugün kurtarılma sözü edilmesi yüzünden, o yararsız, o saçma söz yüzünden suyun yeşil derinlikleri, bu derinliklerde parçalanan altın güneş bile onu avutamıyordu. Orada kalıp oyalanacağı yerde daldı. Simon'ın altından geçti. Düzenli kulaçlar atarak havuzun öteki ucuna vardı. Bir fok balığı gibi pürüzsüz ve sırılsıklam yattı orada. Öteden beri beceriksiz olan domuzcuk ayağa kalkıp onun yanına gitti. Ralph yüzü koyun yuvarlanıp onu görmemezlikten gelmek zorunda kaldı. Hayal görüntüleri yok olmuştu. Ralph kasvetli gözlerle ufkun gergin mavi çizgisine baktı. Derken ayağa fırlayıp bağırdı. Duman, duman. Suda oturmaya çabalayan Simon'un ağzı suyla doldu. Dalmaya hazır olan Morris geri attı kendini. Bir koşu büyük kayaya gitti. Sonra geri dönüp Hindistan cevizi ağaçlarının altına koştu. Herhangi bir durum karşısında hazır olabilmek için paçavraya dönmüş olan şortunu giymeye başladı. Ralph'in bir eli saçlarını itiyordu. Öteki eli sıkılmış, yumruk olmuştu. Simon sudan çıkıyordu. Domuzcuk gözlüğünü şortuna sürüyor, gözlerini kırpıştırarak denize bakıyordu. Morris pantolonunun bir paçasına iki bacağını birden sokmuştu. Çocukların arasında hiç kıpırdamadan duran tek kişi Ralph'ti.